Ayrım 21. Yöneticilerle fazla iç içe olmak tehlikeler yaratabilirdi. Efendimiz dedi, sizin o alandaki başarılarınızı küçümsemek kimin haddine? Siz büyük bir imparatorsunuz. Yalnız affınıza sığınarak şunu da söylemek isterim. Barış, refah ve sanatı hedeflemek savaş alanlarındaki başarılardan daha az değerli değildir. Binlerce yıldan beri geri kalanlara bir bakınca. Fransova genç adamın zekasına ve inceliğine bir kez daha hayran olmuştu. Mendes tekrar izin istedi. Kral onu karşıladı, samimiyetle uğurladı. Mendes şoktan çıkarken kralın gelini Floransanlı Caterina de Medici arabasından iniyordu. Medici'nin önünde saygıyla eğilip onu selamladı. Nasi, Fransa'nın geleceğinde büyük bir etkisi olacağını daha şimdiden sezdiği bu zarif, sanatsever, etkileyici kadınla ilişkilerini iyi tutmasının ne kadar önemli olduğunu biliyordu. 6 Eylül 1544 Venedik. O sabah erkenden uyanıp San Marco meydanından geçenler yine sular içinde buldular ortalığı. Deniz yükselmiş, Düklük Sarayı'nın önüne kadar gelmişti ama bu kimsenin umurunda değildi. Kanallar şehri, Venedik, çok önemli günlerinden birini yaşamaya hazırlanıyordu. Eylül ayının ilk pazar günüydü. Bugün ve Mayıs'ta başlayan regataların en önemlisi ve sonuncusu yapılacaktı. Cumhuriyetin ileri gelenlerine ait 6 kişinin kullandığı kocaman balotinalar, aristokratların hızla puparinlerini gösteriye hazırlanıyorlardı. Yalnız onlar mı? Bütün gondollar süsleniyor, püsleniyor, rengarenk bayraklarla donatılıyor. Altın ve gümüş kakmaları parlatılıyor. Kadife oturtma yerleri titizlikle gözden geçiriliyordu. Maskeli fahişelerin bindiği mascaretalar, balıkçıların sandoloları ve orta sınıf halkın gondoloları birer oyuncak gibi büyük kanalın kenarına dizilmişti. Hava kapalı gibi görünse de birazdan güneşin açacağı belliydi. Yüzlerce köprünün silik gölgesi durgun sularda birbirine karışıyordu. Kabartmalarla, heykellerle bezeli evlerin basamakları bu durgun suların içinde kayboluyordu. Vitraylı pencerelerden kapı kenarlarından sarkan sarmaşıkların minik mor çiçeklerle dolu dalları gibi. Çan sesleri, haydi artık hepiniz uyanın, kalkın dercesine çalıyordu art arda. Sarayların gubbelerinde küçük yansımalar yapmaya başlamıştı günün ilk ışıkları. Dona Gracia Mendes herkesten önce kalkmıştı yatağından ve bu cümbüşlü şehri seyrediyorlardı dalgın gözlerle. Zarif çalışma masasının başına oturup çekmeceden bir kağıt çıkardı ve tüy kalemini mürekkebe sokup sevgili yeğenine bir mektup yazmaya başladı. Sevgili oğlum, gönlünü ferahlatacak bir cümleyle başlayayım. Biz Reyna'da, ben de çok iyiyiz. Ve Venedik'e alıştık. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Senin güzel gülüşün ve sevgin dışında. Gerçi buraya sık sık geleceğini biliyorum ama yine de özlemin hep yüreğimde. Umarım en kısa zamanda işleri toparlayıp şirketi bir an önce İtalya'ya taşıyabilirsin. Dikkatli olduğumuz sürece burada bir tehlike doğabileceğini sanmıyorum. Aslında Yahudiler her ne kadar özel yerlerde, kendi gettoda yaşamaya zorunlu bırakılsalar da Venedik'te Avrupa'nın diğer yerlerine göre daha rahatlar denilebilir. Sokakta kendilerini belli eden giysileriyle dolaşan pek çok Yahudi var burada. İşaretsiz dolaşmanın cezası ağır. Gece sokağa çıkmanın da, gün batınca gettonun dev kapıları üzerlerine kilitleniyor. Şehir dışına çıkabilmeleri ise çok zor. Bir yığın belge isteniyor. Ama yine de işlerini yapıp para kazanabiliyorlar. Bildiğin gibi pek çoğu doktor ve matbaacı. Gerçekten de son derece değerli yayınlar yapılıyor Venedik gettosunda. Ellerindeki olanakların en iyi şekilde kullanıp yaşamaya çalışıyor bu zavallı insanlar. Onları izlemek bana gerçekten de büyük bir acı veriyor ve tabii kendimi saklamak zorunda kalmakta. Düşünüyorum da Belki en iyisi bir an önce Konstantinopolis'e gitmek ve bu şekilde hem kendimize hem de din kardeşlerimize çok daha yararlı olabiliriz. Senin orayla da sıkı ilişkilerin olduğunu biliyorum. Bu konuyu daha ciddi olarak araştırmanı rica ediyorum oğlum. Bu arada Venedik'te Osmanlı'yla iş yapan hangi tüccarla tanışıp konuşsam duyduğum bir at var. Ester ya da Kiraze. Duyduklarıma göre bu kadın saraya çok yakın ve etkili biriymiş. Özellikle de hareme. Babası çok eski bir matbaacıymış. Ablasının kocası da sultanın özel doktorlarındanmış. Kocasının ailesi de buradan gitmeymiş. Anladığım kadarıyla bir çeşit bankacılık yapıyor orada. Bir soruştur bakalım. Belki bize yararı dokunabilir. Gerçi bu zamanda kimin yararlı, kimin zararlı olacağı çok belli değil ama bunu söylüyorum çünkü kendi kız kardeşimin tavırları önümde. Ne yazık ki ona hiç güvenmiyorum. Tuhaf bir kıskançlık ve hatta delilik içinde. Sanki her an bizi ihbar edebilirmiş gibi bir his var içimde. Düşünebiliyor musun kendi öz kardeşim? Umarım böyle bir davranışta bulunup her şeyi allak bullak etmez. Ve ben de yanılırım kuşkulanıp kaygılanmakta. Ama sen buna aklını takıp üzülme, ben kendimi koruyabilirim. Bu karanlık satırlarla herhalde canını sıktım. Aslında çok güzel ve neşe verici şeyler de oluyor. Venedik son derece canlı ve eğlenceli bir yer. Reyna bayılıyor buraya. Sık sık davetlere gidiyoruz. Karnavallar, tiyatrolar ve gondol gezileri. Bugün regatta var. Bütün şehir günlerdir buna hazırlanıyor. Biz de gidip izleyeceğiz. Kuzenin sana en ince detayına kadar gördüklerini yazacaktır mutlaka. Yasef, burada son veriyorum. Bana sık sık yaz lütfen ve kendini koru. Gerçi işler çok önemli ama sen bizim için çok daha önemli ve değerlisin. Reyna da ben de seni çok özledik, halan. Beatrice kağıdı katladı ve önündeki gümüş kutudan aldığı zarfa yerleştirdikten sonra yanı başındaki kordonu çekip alt kattaki özel hizmetçisini çağırdı. Dışarıdan gondolcuların neşeli sesleri geliyordu. Çiçek ve kuş motifleriyle süslü pencereye yaklaştı. Tam karşılarındaki kilisenin önü daha şimdiden hafif hafif sallanan teknelerle dolmaya başlamıştı. Güneş şıkır şıkır parlıyordu. Belli güzel bir gün olacaktı. 6 Mayıs 1547 Sütlüce. Çuhadar başlılıktan Çaşni gir başlılığına, oradan da silahtar başlılığa, kısa zamanda yükselen Sokullu Mehmet kaptanı Derya Barbaros'un ölümünden sonra denizcilikle hiç ilgisi olmadığı halde ona çok güvenen Sultan Süleyman tarafından donanmanın başına getirilmişti. İlk açıklandığında herkesi, hatta Mehmet Paşa'nın kendisini bile şaşırtmıştı bu karar. Ama aslında bunda şaşılacak bir şey yoktu. Barbaros Akdeniz'i neredeyse tamamen kontrol altına almıştı. Ölümünden önce oradan gelecek bir tehlike söz konusu bile değildi. Karada da yeni bir savaş beklenmiyordu. Osmanlı hem Şarken hem de Ferdinand'la anlaşmıştı. Sultanın yeni kaptanı Derya'dan beklediği tek şey donanmanın iyice bir derlenip toparlanması, teknik ve idari açıdan yeniden yapılanmasıydı. Ve bunu da dikkatli, titiz ve çalışkan yapısıyla en iyi becerebilecek olan Sokullu'ydu. Gerçekten de kendisinden beklenileni kısa zamanda yerine getirmişti o da. Ve bir yıl sonra Sokullu'yu oradan alıp bu kez Rumeli Beylerbeyi yapmıştı Kanuni. Yerine de Veziri Azam Rüstem Paşa'nın kardeşi Sinan Paşa'yı getirmişti. Sokullu yeni rütbe ve görevinden oldukça hoşnuttu ama bunu durgun yüzünde bakanların anlamasına olanak yoktu. Paşa duygu ve düşüncelerini kendine saklamanın ustasıydı. Keskin gözleriyle olanı biteni izler ve kendini ileri sürmeden durumu değerlendirebilirdi. Hiç kimseyle çok yakın olduğu söylenemezdi. Aklından ne gelip geçtiğini bilmek olanaksızdı. Koskoca Osmanlı sarayında yapayalnız gibi görünüyordu. Ama Gerçekte kendine yakın bulduğu bir dostu vardı. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ydi bu dost. Her ikisi de Eyüp'e yakın Sütlüce'de yan yana iki konakta oturuyorlardı. Yalnız evleri değil kafa yapıları da birbirine çok yakındı. Osmanlı'nın bu iki ileri gelen adamının sık sık bir araya gelip sohbet eder, fikir alışverişinde bulunurlardı. Mehmet Paşa yeni görevinin sevincini de Ebu Suud Efendi ile paylaşmayı tercih etmişti. İki adam bahçede karşılıklı oturmuş hem baharın tadını çıkarıyor hem de durum değerlendirmesi yapıyorlardı. Sokullu Paşa, Allah mübarek etsin beyler beyliğini, hayırlı olur olsun inşallah hepimiz için. Amin, inşallah yüce Allah'ım beni mahcup etmez, sultanımızın güvenini boşa çıkarmam. Boşa kaygılanırsın paşa, senin gibi aklı başında, dini bütün çalışkan, dürüst bir adam daha var mı payitahtta? Seni yapmayıp da kimi yapacaktı? Az insan var senin özelliklerinde. Sağ olun, var olun, duacınızım her zaman. Ama kolay değil bu iş, sırf bana kalsa iyi de bir yığın karışan, arkadan entrika çeviren, bilirsiniz Ebu Suud Efendi siz de bunları. Bilmez miyim? İnşallah Allah uzun ömürler verir sultana. Bilmem Hürrem Sultan ondan sonraya kalırsa neler olur. Sultanın sağlığında bile işler karışacak gibi görünüyor. Veziri azamı karısı ve kayınvalidesi parmaklarında çeviriyorlar. Mihrimah Sultan henüz çok genç ama en az annesi kadar meraklı devlet işlerine karışmaya ve bir de paraya. Hoş, Rüstem Paşa da paraya çok meraklı ama çok büyük bir serveti var. Binlerce köle, altın eyerli atlar, kaftanlar, bilmem ne yapacak ki bu kadarını. Dünya malı dünyada kalır bilmezler mi? Herkes paranın peşine düşmüş hocam. Kulağıma bir yığın yolsuzluk, rüşvet söylentisi gelip duruyor. Çoğu da harem kaynaklı. Kiraze diye bir Yahudi kadın her istediğini alıp sattırıyormuş saraya. Bir yığın özel izin belgesi sağlıyormuş tüccarlara, tabii büyük karşılıklara. Osmanlı sarayına burnunu sokmuş para göz bir Yahudi kadın. Hiç hoş değil bunlar, hiç hoş değil. Allah yardımcımız olsun, özellikle de senin paşa. Bunca dalaverenin içinde çalışmak, iyi bir şeyler yapmaya çabalamak kolay değil ama bilirim sen bunu başarırsın. İnşallah, inşallah. Sokullu derin bir nefes aldı. Şu şehzadeler bir mesele çıkaracak diye korkuyorum. Selim kendini zevke sefaya vermiş. Tahtmış, taçmış, umurunda değil ama Beyazıt'la Mustafa arasında ille de bir kapışma olacak. Hürrem Sultan'ın tek istediği kendi oğlu Beyazıt'ın Süleyman'ın yerine çıkması. Tövbe tövbe diye mırıldandı Şeyhülislam. Daha sultan yaşıyor. Bunlar ne biçim hesaplardır? Hem Mustafa varken en büyük o, en akıllı, bilgili, sağlam karakterli olan o. Kaldı ki Mustafa olmasa bile ister beğen ister beğenme ağabey Selim var sırada. Doğru dersin Ebu Suud Efendi. Doğru da kadın eli karışınca doğrular değişiveriyor. O kendi oğlunun sultan olmasının peşinde. Bu uğurda kim bilir ne işler döndürecek. Bizler hayal bile edemeyiz. Ben yalnızca kaygıyla izliyorum. Kimse Osmanlı Devleti'nin geleceğini düşünmüyor. Yarın bir gün yine barış bozulabilir. Avrupa kaynıyor. Fransa öldü. Yerine geçen oğlu babası gibi hoşgörülü değil. Çok koyu bir Katoliktir ikinci Henry. Karısı Katerine de, Mecidi'nin de bizim haremdekilerden hiç farkı yok. O da devlet yönetmeye meraklı bir kadın. İngiltere'de karışabilir mi? Ne dersin paşa? Evet, 8. Henry de öldü. Şimdi onun yerine de tek oğlu Edward geçti. Henüz bir çocuk, mutlak naiplerle idare edilecektir o da. Edward'ın üvey kardeşleri Marie ve Elizabeth sıranın kendilerine gelişini çabuklaştırmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Orada da bir yığın din kavgası olabilir. Protestanlarla Katolikler arasındaki çatışmalar tüm Avrupa'da büyük savaşlara yol açar. Şarken kim bilir neler planlıyor. Rusya'da İvan Çar olarak taç giydi. Mutlaka köklü değişiklikler yapacak, öyle görünüyor. Bugüne kadarki gidişinden oralardaki güç dengeleri değişince biz de dışında kalamayız karmaşanın. Yeni planlar yapmalıyız gelecek için. Bu da sağlam bir kafa ve sağduyu gerektirir. Sokullu sözünü ettiği sağlam kafa ve sağduyunun olmadığına inanıyor ve bundan hayıflanıyor gibi başını kaygıyla iki yana salladı. Kendini sıkma paşa dedi Ebu Suit efendi. Senin gibi birkaç devlet adamı daha varsa ki vardır, Allah'ın yardımıyla kimse sırtını yere getiremez. İslam'ın da Osmanlı'nın da. Amin, amin dedi tekrar. Yeni Rumeli Beylerbeyi ayağa kalktı, izin istedi. Duanı bizden esirgeme Ebu Suit efendi dedi ayrılırken. O konaktan çıktıktan sonra Şeyhülislam uzun uzun dua etti ve sonra kitaplarının başına geçti tekrar. Sokullu Mehmet Paşa gelecek tehlikeleri görebiliyordu ve bunlara karşı yapılması gerekenleri de. Çevresindeki erkekler dünyasını ne kadar ve nasıl kullanabileceğini de, ama kadın dünyasına yabancıydı, hele de haremin entrikalarına hiç aklı ermiyordu. Onun bütün planlarını karma karışık edebilirdi. Oranın etkisiyle alınan kararlar, daha fazla ve daha dikkatle incelemeliydi olayları, ama bu arada olabildiğince uzak durmalıydı onlardan. Şu kirazeyi de incelemeye almalıydı. Bakalım kimlerle görüşüyor, kimlerle alışveriş yapıyordu. Şimdilik tek yapabileceği bu gibiydi. Dalgın gözlerle Pera'yı, Galata'yı süzdü. Ak düştüğü için yeni yeni boyamaya başladığı sakalını sıvazladı. 22 Kasım 1551 Galata. Henüz akşam olmamıştı ama Çiprutların evinin bütün kandilleri çoktan yakılmıştı. İyice kararmıştı hava. Alev alev yanan şöminenin ışığı duvarlarda binbir değişik gölgeler yapıyordu. Yine de oda çok sıcak sayılmazdı. Rüzgar ıslığımsı sesler çıkararak panjurları tıkırdatıyordu. Sabahtan bu yana yağmur bir an bile durmamıştı. Kurşun rengine dönmüş Marmara köpük köpük vurup durmuştu kıyılara. Denizde tek bir tekne bile görünmüyordu. Elindeki kalın kitaptan başını kaldırıp "Kış bu yıl yaman geçeceğe benziyor," dedi doktor karısına. "Lodos Poyraz'a döndü mü kar bile yağar. Bir de bakarsın yarın bütün çatılar bembeyaz olmuş. Sarayın bu en güvenilen hekimi artık 60'ı geçmişti. Saçları sakalı bembeyazdı ama hala dinç bir adamdı." Soli cevap vermeden omzunu silkti. Ester'in ortanca oğlu hayım, "Yaşasın, kar yağacak, yağsın yağsın," diye bağırdı. Elindeki topla oynarken teyzesi ona "Sus," diye işaret etti ve yanı başında oturan Sami'nin omuzunu sıktı. Elindeki kalemi masada tıklata tıklata "Estrive derecho, techo, John techo, te haras, yazıcı del commercho," dedi. Sami, ailenin en küçüğü de henüz 6 yaşındaydı ama neredeyse okuyup yazmayı öğrenmiş sayılırdı. Ester'in diğer iki çocuğu gibi bunun da eğitimiyle sol ilgileniyordu. Kendi çocuğu olmadığı için daha bir ilgiliydi yeğenleriyle. Ester bambaşka bir alemde yaşıyordu. Paradan başka bir şey düşünmez haldeydi ve en büyük oğlu Abraham'ı da şimdiden işe alıştırıyordu. Soli bundan çok korkuyordu. Çalışmaya karşı değildi ama Osmanlı sarayı onu daima ürkütmüştü. Her gün bir yenisini duyduğu idam ve boğazlama hikayeleri tüylerini ürpertiyordu. Kardeşinin öyle bir ortamda ve bir takım karanlık ilişkiler içinde olmasından çok endişeliydi. Tekrar "Teko John Teko Teharas Yazici Del Commercio," dedi. Bu cümle Yahudi annelerin çocuklarını ders çalıştırmaya özendirmek için yaygın olarak söyledikleri bir cümleydi. Doğru dürüst yaz, tane tane. O zaman gümrük yazıcısı olabilirsin demekti. Aslında Soli bunu sadece alışılageldiği için söylüyordu. Gerçekte istediği yazıcılık değil, çocuklardan hiç olmazsa birinin matbaa işiyle ilgilenmesiydi. Babası artık iyice yaşlanmıştı. Yapayalnız oturuyordu Balat'taki evde. Ne kadar ısrar ettilerse etsinler, yanaşmamıştı kızlarının yanına gelmeye. Ben burada öleceğim diyordu. Matbaayla tamamen Soli ilgileniyordu. Estere kalsa çoktan kapatırdı orayı. Soli çok istiyordu hayım ya da Sami'nin bu işe özenip matbaayı devam ettirmesini. Abraham'ın yolu belli olmuştu. O da annesi ve babası gibi kuyumculuk yapacaktı. Ticaretle uğraşacaktı. Küçük çocuk teyzesine yazdıklarını gösterdi. Aferin Sami dedi Soli. Çok güzel olmuş. Haydi artık sen de gidip ağabeyinle oyna. Size kurabiye vereceğim birazdan. Sami hemen hayımın yanına koşturdu. Soli masanın üzerindeki defterleri ve kitabı üst üste koydu. Yine geç kaldı dedi. Kim, Ester mi? Soli başını salladı. Her zamanki gibi birazdan gelir, merak etme. Hareme yeni saraya gitmesi hiç hoşuma gitmiyor. Ne var bunda Soli? Ben de gidiyorum. Seninki başka, sen doktorsun. O da işini yapıyor, ben de. Endişelenecek bir şey yok. Ben uzaktan izliyorum. Sana hep söylerim, kardeşin ne yaptığını çok iyi biliyor. Gayet başarılı. Evde oturacak cinsten değil o. Değme erkekler eline su dökemez. Çok akıllı ve tedbirli. Boşuna üzme kendini. Sen öyle diyorsan. Soli yerinden kalkıp söz verdiği kurabiyeleri getirmek üzere içeri gitti. Doktor yeniden kitabını açtı. Çocuklar gülüşerek topla oynuyordu. Soli tekrar odaya girdiğinde yüzü gülüyordu. Geldi, kapıda sesini duydum dedi. Ben sana söylemiştim. İhtiyar kadınlar gibi vesvese yapıp duruyorsun. Az sonra Ester soğuktan kızarmış yanaklarla içeri girdi. Oh, gerçekten buz gibi ortalık dedi. Çocuklar anne diye koştular. Durun durun, biraz nefes alayım. Abraham yok mu diye sordu Soli. O babasıyla biraz daha kalacak çarşıda. Yeni mal geldi. Baldızına şöminenin karşısında yer açan doktor, işler iyi gidiyor galiba Ester ha dedi. Fena değil. Haremin kadınları mücevhere, ipeye, kadifeye doymuyor. Her gün bir neden buluyorlar. Şenlik, düğün yapmak için. Bizim de dost doğrusu iyi oluyor. Haremin dışında haber yok mu? Ne olsun, siz benden iyi bilirsiniz olanları. İki günde bir görüyorsunuz onları. Soli lafa karıştı. Gerçekten de nasıl Hürrem Sultan? Doktor şöyle böyle dedi. Bana kalırsa ciddi böbrek sorunu var onun. Karaciğeri de iyi çalışmıyor. Önündeki kurabiye tabağından bir yenisini alan Ester, yok canım domuz gibi dedi. Hiç gebereceğe benzemiyor. Ester diye şaşkınlıkla bağırdı Soli. Senin ona çok yakın olduğunu sanıyordum. Yakınlık. Ona kim yakın olabilir? Ben işimi yapıyorum. O gider, bir başkası gelir. Selim için satın aldığı kız daha şimdiden dolanıp duruyor sultan edasıyla ortada. Neydi adı? Nurbanu mu ne? O da Hürrem'e benziyor. Yakında, aslında sıkıldım Hürrem'den, bir an önce tanrısına kavuşsa iyi olur. Pis bir cadı o, katil. Öfkeyle dudaklarını ovuşturdu ve dalıp gitti kısa bir an alevlere. Hangisi değil ki dedi doktor. Hele bak, sana ne diyecektim, az kaldı unutuyordum. Don Gracia, yani Beatrice Nasi'den yeni haberler aldım. Ester Nasi adını duyar duymaz kendini toparlayıp ilgiyle eniştesini dinlemeye koyuldu. Yakında buraya gelebilmek için hazırlık yapıyorlarmış. Kendi kız kardeşi onu ihbar ettikten sonra kaçtıkları Ferrara'dan hoşnutlar, ama tabii ki İstanbul hiçbir yere benzemez. Kendi kardeşi diye mırıldandı Ester. İnanılmaz, bunu kim düşünebilir? Soli birden ben düşünebilirim dedi ve der demez de yüzü kızardı. Ester sinirlenmiş de mi aldırmaz gibi davrandı. Doktor öksürüp benzini temizledi. Dona Gracia buraya bambaşka bir hava getirecektir. Çok bilgili bir kadın. Size dua etsinler, siz araya girip sarayı etkilemeseydiniz, Nasiler asla Venedik'ten Ferrari'ye gitmeye izin alamazlardı enişte. Engizizasyon bile uzanabilirdi işin ucu. Senin de az yardımın olmadı Esther. Sanırım Dona Gracia buraya gelince özel olarak teşekkür edecektir sana. Esther omuz silkti. Önemli değil dedi. Benim daha çok üzerinde durduğum yeğeninin buraya gelmesi. O çok müthiş bir adam. Bütün Avrupa saraylarının ve aristokrasisinin göz bebeği. Çok zengin. İstanbul'u sallar o adam, sallar. Para bu kadar mı önemlidir dedi Soli. Doktor ses çıkarmadı. Esther kapkara gözlerini kısarak baktı ablasına. Sana şaşırıyorum Soli. Nasıl böyle hayal aleminde yaşayabiliyorsun? Tabii ki para çok önemli. O parayı kazanabilmenin kolay olduğunu mu sanıyorsun? Bir yığın kral, kraliçe sana emanet ediyor hazinesini. Onlar ki binlerce insanın hayatını iki dudakları arasında tutuyorlar. Bu sence önemsiz ve sıradan mı? Balat sırtlarında bir matbaa işletmekten çok daha güç. Bundan emin olabilirsin. Soli sustu. Kıpkırmızı olmuştu. Doktor konuyu değiştirmeye çabaladıysa da Esther dedi. Sence şu şehzade işi ne olacak? Sanırım Hürrem ne yapıp yapıp Mustafa'nın başını yer. Onun aklı fikri Beyazıt'ı tahta çıkartmakta. Süleyman karısının gözünden ne zaman çıktı ki eğer böyle bir şey olursa o zaman da Selim'le Beyazıt birbirine girer. Hürrem bunu hesaplayamıyor. Sanıyor ki Mustafa olmazsa işi halledebilir. Çok zor, çok zor. Daha şimdiden bizim doğru seçimler yapıp ona göre davranmamız gerekiyor. Nasıl yani? Yani şöyle, 3 ayrı planımız olmalı Mustafa, Selim ve Beyazıt için. Hiç hata yapmamalıyız. Bu şehzadelerin apayrı güçleri var kendi etraflarında oluşmuş. Vezirler, lalalar, ağalar hepsinin nabzına ayrı şerbet verilmek gerek. Doktorluktan zor bir iş bu ve tehlikeli dedi Soli. Şu pirinin 80 küsur yaşında başına gelenleri unutmamak gerek. Esther küçümseyerek baktı ona. Piri Paşa çok iyi bir denizciydi, bu doğru ama hata yaptı dedi. Ve Osmanlı hatayı kaldırmaz, yaşına filan da bakmaz. Can ve mal korkusuna düşüp donanmayı Basra'da Portekiz'e terk etmesini yanına bırakacaklar mı sanmıştın? Tabii kesiverirler kellesini. Kimlerin kesmediler ki? Tekrar dudaklarını ovuşturdu. Alevlere baktı, sonra yerinden hızlı bir hareketle kalktı. Haydi bakalım eve gidiyoruz çocuklar dedi. Gözleri odayı bir aydınlatıp bir kaybolan kızıl ışıkların altında çakmak çakmaktı. Soli kardeşini tanımasa o kara gözlerin ıslanmış olduğunu bile düşünebilirdi ama bu olamazdı. Arkasını dönüp hayımla Sami'yi giydirmeye başladı. Esther şalına sarındı ve kimseye belli etmeden eteğini düzeltmek için eğildiğinde parmağının ucuyla göz pınarını sildi.